Radyonun podcast halinden herkese günaydın. Bugün günlerden 21 Ocak Cumartesi. Mikrofonda ben İpek Naz Çınar ve siz Aposto Radyo'yu dinliyorsunuz. Sevgili dinleyenler, bildiğiniz gibi radyo hissiyatını dijital medya servislerinde tekrar canlandırabilmek adına tasarladığımız bu ürün, Aposto Radyo'da yayınlanan programları tek bir kaydın içinde dinlemenizi sağlıyor. Bütün öneri ve görüşlerinizi hello@aposto.com'a, Aposto Radyo Instagram veya Aposto Radyo Twitter hesabına iletebileceğinizi unutmayın. Sizden mutlaka geri dönüş bekliyoruz. Günün akışına geçmeden önce sizlere ufak bir duyurumuz var. Bahar Akıncı'yla Başıma Gelmeyen Kalmadı'nın ikinci sezonu Aposto Radyo'da başladı. İkinci sezonun ilk konuğu Türkiye'nin ilk ve tek iki Michelin yıldızlı şefi Fatih Tutak. Fatih Tutak'ın Tokyo'dan Pekin'e 7 ülkeye yayılan maceraları şimdi yayında. Hadi gelin hızlıca bugünün akışına göz atalım. Aposto 6.30 21 Ocak Cumartesi bölümüyle güne başlıyoruz. Gündeme yakaladıktan sonra Yasmin Güleç'in sesinden 20'li yaşlarda olmayı kültürel, politik, ekonomik gibi farklı perspektiflerden ele alan yayının sesli bölümü sırada. 20'liğin bu haftaki konusu nepotizm ve yetkinliğin kucağına doğan nepotizm bebekleri. Hazırsanız sizi bu haftanın 3. bölümü olan önümüzdeki hafta sinemalarda, evde ve şehirde izleyebileceğiniz yapımları derleyen izleme listesine davet ediyoruz. İzleme listesinden hemen sonra sıra İstanbul'daki kültür sanat etkinlikleri sizin için derlediğimiz İstanbul'un ajandasında. Şimdi bizi şu an nerede ve nasıl dinliyorsunuz bilmiyorum ama bu güzel cumartesi gününde elinize çayınızı veya kahvenizi kapıp gelin, sesi açın, arkanıza yaslanın ve sizin için hazırladığımız bu güzel cumartesi yayının tadını çıkarın.
...21 Ocak Cumartesi sabahından herkese günaydın. Ben Yakup ve şu anda Aposto 6.30 dinlemektesiniz. Umuyorum sesim size iyi bir zamanda ulaşıyordur. Son sürat geçen ve yazdan kalma günleri aratmayan bir haftayı geride bırakıyoruz yavaştan. Haftaya biraz olsun yağışlı gösteriyor. Umarım beklediğimiz o bol yağışlara çok da uzak olmayan bir gelecekte ulaşırız. Zira durum alarm seviyesinde tüm bölgeler için. İstanbul'da mesela baraj doluluk oranları 5'te 2 seviyesinde. Haliyle almamız gereken önlemler, kişisel olarak da almamız gereken önlemler ve daha çok gündeme getirmemiz gereken meseleler var bu tarafta. Neyse, içinizi şişirmek istemiyorum hafta sonunda ama iklimle ilgili daha güzel gelişmelerin olacağını, olması gerektiğini inanıyorum deyip günün destekçisine geçiyorum. Bugünün bülteni 2. yüzyılın iktisat kongresiyle birlikte ulaşıyor. Geleceğin Türkiye'sini inşa ediyoruz sloganıyla 15-21 Şubat tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek olan 2. yüzyılın İktisat Kongresi için çalışmalar devam ediyor. Ayrıntılar bültende. Haftayı geri sar. MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "Uzlaşarak Türkiye'yi birlikte seçime taşıyalım, Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında Demokrat Parti'nin 1950'deki seçim zaferine göndermede bulunarak genel seçimlerin 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacağına işaret etti. 2007 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink, öldürülüşünün 16. yılında eski gazete binası olan Sebat Apartmanı önünde toplanan yüzlerce kişi tarafından anıldı. Ali İsmail Korkmaz'ın dövülerek öldürülmesine ilişkin davada yargılanan polis memuru Hüseyin Engin'e basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Diyarbakır'da Kemal Kurkut'un öldürülmesine ilişkin davada yerel mahkeme beraat kararında değişikliğe gitti. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi, İstinah Mahkemesi'nin bozma kararı doğrultusunda polis Yakup Şen Ocak hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Burak Avuncu, kendisi hakkındaki iddiaları nedeniyle Ümit Özdağ'a açtığı manevi tazminat davasını kazandı. AK Parti'nin başörtüsüne anayasal güvence sağlanması ve ailenin korunması amacıyla hazırladığı anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. TCMB, Ocak ayı para politikası kurulu toplantısında politika faizi beklentilere paralel olarak %9'da sabit tutuldu. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, Türkiye ile resmi görüşmelere başlanmasına ilişkin İşgal ortadan kalkmadan Türkiye ile normal bağların kurulmasından söz edemeyiz, dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması 2. Bakanlar Toplantısı kapsamında gittiği Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la bir araya geldi. İsrail'in başkenti Tel Aviv'de Benjamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetine karşı yargıyı zayıflatma girişimleri ve aşırı sağcı politikaları nedeniyle protesto düzenlendi. Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski devlet başkanı Bolsonaro hakkında destekçileri tarafından düzenlenen kongre baskınını kışkırttığı suçlamasıyla soruşturma başlatılmasına karar verdi. Netflix, 2022'nin 4. çeyreğine dair beklentilerin üzerinde sonuçlar açıkladı. Platformun abone sayısındaki artış öngördüğü 4,5 milyonun üzerine çıkarak 7,66 milyon oldu. Netflix'in kurucusu Reed Hastings, sonuçların yayınlanmasının ardından CEO'luk görevini bırakma kararı aldığını açıkladı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, artık bu işin hakkını verecek kadar yeterli olmadığımı biliyorum. Devam edersem Yeni Zelanda'ya zarar vermiş olurum diyerek görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev, meclisin feshedilerek 19 Mart'ta erken seçim yapılmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Serbest Kürsü'de Barış Ertürk'ün güzel bir yazısı var. Yazının başlığı da bir o kadar güzel. Hatalara bir Nilüfer. Ortak politikalar metni. Lotus ya da Türkçedeki adıyla Nilüfer, bulanık sularda ve bataklık şartlarında yaşayabilmesiyle ünlenmiş bir bitkidir. Üstelik basit bir var olma halinin ötesinde bir yaşamları vardır. Çiçekleri daima parlaktır ve temiz kalır. Bataklık ortamı çeşitli durumlarda yaprakları pisletse de yapraklar kendini temizleyebilme özelliğine sahiptir. Ayrıca tahmin edebileceğiniz üzere suyun üstünde görünen çiçeğinin yanı sıra suyun altında derin bir kökü bulunur. Bir başka ifadeyle bataklığın hem görünen yüzünde hem de görünmeyen derinliklerinde her türlü pisliğe, üzerinde konumlandığı suyun bulanıklığına rağmen tüm zarafetiyle var olmaya devam ederler. Adaylık tartışmaları, altılı masa içindeki kavgalar, partilerin oy oranları, vekillik hesapları, bildiriler ve Twitter kavgaları. The Washington Post'un 2023 yılında dünyadaki en önemli seçim olarak dediği genel seçimler öncesi muhalif kamuoyunun ideal bir düzlemde olduğu söylenemez. Belki de en umutlu ve motive olmamız gereken günlerde suyu bulanıklaşan ve toksikleşen muhalefet, bataklığın içinde bu metni temiz tutmak zorunda. Çok kısa bir süre sonra açıklanacak ortak politikalar metni, aday kim olursa olsun bağımsız 2023 kampanyasının temel direğini oluşturacak. Adayın kim olduğundan bağımsız, muhalefet partilerinin altına imza attığı bu metin, bize AK Parti'den daha iyi ve sürdürülebilir bir hayat sunacak. Peki ya bizler ve hatta liderler, adayın kim olacağından bağımsız, bu metni heyecan ve coşkuyla karşılayabilecek miyiz? Bu metni, uğruna bir araya geleceğimiz, hayata geçmesi için sandıklara kendimizi siper edeceğimiz bir lotus gibi temiz tutabilecek miyiz? Barış Ertürk'ün bu güzel yazısının devamı Serbest Kürsü kanalında sizleri bekliyor. Kültür ve Sanat. 2022 Atilla İlhan Edebiyat Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Roman kategorisinde ödül, Yalnız romanının yazarı Zeynep Kaçar'a, şiir kategorisinde Güneş Kalır Bir Başına adlı eseriyle şair Ömer Erdem'e, ilk roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü ise Kanat Koparmacı eseriyle Zekiye Yaldız'a verildi. 2022 Talat Sait Alman Çeviri Ödülü'nün sahibi Zafer Ceylan oldu. Başkanlık görevini Doğan Hızlan'ın üstlendiği ve Sevin Okyay, Ayşe Sarısay'ın, Yiğit Bener ve Kaya Genç'in bulunduğu seçici kurul, Talep Al-Refai'nin 2016 tarihli şiirsel kısa romanı Kaptan'ı, Arapçadan Türkçe'ye büyük bir duyarlılık ve akıcılıkla çeviren Zafer Ceylan'ı ödüle layık gördü. Brezilyalı yayıncı Karina Pansa, Uluslararası Yayıncılar Birliği'nin yeni dönem başkanı oldu. Uluslararası Yayıncılar Birliği'nin odaklanması gereken konular ve yeni hedefleri hakkında açıklamalar yapan Pansa, birliğin 125 yıllık tarihinde 3. kadın başkan olarak görevine başladı. Sinema ve Televizyon. Sinema Yazarları Derneği üyelerinin oylarıyla vizyonun ve dijital platformların en iyi 10 uluslararası filmi seçildi. 2022 yılında sinema salonlarında gösterilen filmlerde ilk sıraya Drive My Car yerleşirken, dijital platformlarda seyirciyle buluşan filmlerde Decision to Leave ilk sırada yer aldı. ABD'li ve Kanadalı eleştirmenlerin Geride kalan sinema ve televizyon yılının en iyilerini seçtiği 28. eleştirmenlerin seçimi ödüllerinde kazananlar belli oldu. 5 kategoride ödül alan Her Şey Her Yerde Aynı Anda gecenin kazananı olurken en iyi kadın oyuncu ödülüne Tar'daki performansıyla Kate Blanchett, en iyi erkek oyuncu ödülüne ise The Whale'deki performansıyla Brendan Fraser layık görüldü. 76. BAFTA ödüllerinde adaylar duyuruldu. Listede 14 adaylıkla başı çeken Batı cephesinde Yeni Bir Şey Yok'u 10 adaylıkla Her Şey Her Yerde Aynı Anda takip ediyor. Müzik. Salon İKSV, Nisan ayına kadar devam edecek yeni sezon programını açıkladı. Halihazırda 18 Şubat'ta Volkswagen Arena'da gerçekleşecek Gezgin Salon Tamino etkinliğini duyurmuş olan sahne, progresif rock'tan dark wave'e genişleyen bir spektrumda müzisyen ve müzik gruplarını ağırlayacak. The Weeknd, Avatar Suyun Yolu film müziği albümünde yer alan şarkısı için çektiği klibi paylaştı. 16 Aralık'ta paylaşılan şarkı, en iyi orijinal şarkı dalında bir de Oscar adaylığı kazanmıştı. The National yeni albümlerinden ilk tekliği duyurdu. Şarkı grubun vokalistiyle eşinin ortak bir çalışması. Aposta 6.30'da bir haftanın daha sonuna geldik. Ben Yakup. 21 Ocak Cumartesi gününde mikrofonun başındaydım ve hafta boyunca olanları ve bugün gündeme gelen kimi detayları sizlerle paylaştım. Bugünün bülteni 2. yüzyılın iktisat kongresi ile birlikte ulaştı. Haftaya görüşünceye dek kendinize iyi bakın, iyi hafta sonları.
Sıradaki bölüm 20'lik bülten Bebek Bebek Nepo Bebek.
Selam 20'likler ve 20'lik kalanlar. Ne habersiniz? Bu sabah yeni eğitim dönemimin başlangıcını ve beni 3 gün sadece koltukta şekerleme yapabilecek enerji derecesine bırakan gribim trak soğuk algınlığımın bitişini kutlamak için mahallemdeki kafeye gittim. Kendime kahve croissant ikilisinden istedim. Ağzımda sigara, kafamda da biber olsa tam olacaktı. Bu kafeye sıkça uğrarım, müdavimiyim diyebilirim. Hem kafe hem de böyle şarap, mum ve başka alakasız şeyler satan şarküteri kıvamında bir yer. Otururken gözüme bir şarap şişesi takıldı. Pain perdu. Ay bunu ben telaffuz edemem. Yıllardır Fransızca alan ben. Neyse. Pain perdu yazıyordu. Burada pain ekmek, perdu ise kaybetmek demek. Yani ekmek ve kaybetmek. Ekmek kaybetmek. Allah Allah. Ne demek şimdi? O kadar yıllık Fransızca eğitimim tabii ki bunu anlamaya yetmedi. French toast demekmiş. Yani bayat ekmekleri kaybetmeyin. Onlardan French toast yapın diyor Fransızca dili bize. Hoşuma gitti. Paylaşayım dedim. Neyse konumuza dönelim. Bebekler. Ama yok yok öyle bebekler değil. Yirmilerimde ilgimi bir nebze çeken tek bebekler olan nepotizm bebekleri. 20'lerinde bebek sahibi olanlara, olmak isteyenlere, bebekleri sevenlere hiç laf yok. Harikasınız. Ben sadece şu an çay içerken oturup politika konuşamayacağım bireylere tahammül edemiyorum sanırım. Sorun kesinlikle bende, bebeklerde değil. Yine konudan dağıldık. Hemen geri gelelim. Nepotizm bebekleri Aralık 2022'nin sonlarına doğru gündemimize girdi. Ayrıcalık ve hayata bir sıfır ileride başlamaları nedeniyle sevilmeyen ya da sıkça dalga geçilen nepotizm bebekleriyle ilgili halkın, tırnak içinde, en çok alıp veremediği şey sanırsam ayrıcalıklarını kabullenmemeleri. Evet, annem babam ünlü. Olsun onlar sayesinde çok kapı açıldı. Ben de onu en iyi şekilde kullanıp kendimi geliştirip bu yolda ilerlemeye çalışıyorum deseler sanırım bu olay o kadar büyümeyecek. Sanırım. Neyse, sayının geri kalanını çok da ele vermeyeyim. Sizi yazılarımızla bırakıyorum. Kulağımda Amy Winehouse'un 2003 albümü Frank var. Kendisi bir Nepo bebeği değildi. Eğer Nepo bebeği bir müzisyen istiyorsanız sizi King Princess dinlemeye davet ediyorum. Cheap Queen albümünden keyif almıştım. Bu arada hala biraz hasta değilim de sesim hasta. O yüzden birazcık farklı gelecek sesim. Şimdiden özür diliyorum. Sizi öptüm şap şup ama uzaktan ki mikrop gelmesin. Alakasız. Neyse çok öptüm. Yasmin. Peki bu hafta nelerimiz var? Hemen bir bakalım. Ben Sucan Güler soruyor. Ünlü doğmak başarıyı engeller mi, artırır mı? Alara Demirel de başka bir soru soruyor. Ben bir Nepo bebeği miyim? Son olarak da keyfimle bu hafta Gizem Öğüt alıp başını gidenlerimizden kendisini çok severim. O geziyor. Onun yazısını okumayacağım ama onun tavsiyelerini görmek için, keyfi bu hafta neler bilmiş görmek için bu haftanın sayısına tıklayabilirsiniz. Şimdi Toz Pembe kanalımızda Bensu, ünlü doğmak başarıyı engeller mi, artırır mı diye soruyor. Size iyi okumalar, iyi dinlemeler diliyorum. Ve o zaman başlayalım. Son zamanlarda tabağımızdaki bir konu tek başına ağır basıyor. Hollywood'daki bir sır perdesini aralamış gibi davranılan Nepo Baby konusu 2022 yılında hayatımıza bomba gibi düştü. Aslında Hollywood'un ünlüler ve çocuklarından oluşan dev bir açık hava tiyatrosuna dönüşmesi her zaman bildiğimiz bir şeydi. Ama Vulture sitesi yaptığı ilginç şematik görseller ve makalelerle tüm gözleri daha dikkatli bir şekilde Nepo bebeklere çekmeyi başardı. Ağzında altın kaşıkla doğmanın bir başka versiyonu olan Nepo bebek kavramının kökeni kayırmacılık eylemine dayanıyor. Hollywood evrenindeki kayırmacılık kültürünü pek çok yapımda çok da gizli saklı olmayan bir biçimde görebiliyoruz. Bu bağlamda Nepo bebeklere kayırmacılığın modernize edilmiş sansasyonlu bir hali diyebiliriz. Nepo bebek etiketi TikTok'ta 30 milyon görüntülenerek rekor bir sayıya imza attı. 30 milyon ne ya? Herkes sevdiği yapımlardaki oyuncuların aslında bir yönetmenin kızı ya da oğlu olmasından şikayet ederken ortalık kızışmaya devam ediyor. Peki Nepo bebeklerden ne istiyoruz? İşte bugün Nepo bebeklerin kendilerini sektöre kanıtlama hikayelerini konuşacağız. Bu arada bu sayıda 100 bin kere Nepo bebeği diyeceğiz. Şimdiden sizi uyarıyorum. Tamam, peki neden Nepo bebeklerini yargılıyoruz? Nepo bebeği olayları kendi içlerinde bölümlere ayrılsa da İnsanları burada rahatsız eden şeyin doğuştan şanslı olmak mı yoksa Hollywood'daki bu kemikleşmiş kayırmacılık sistemi mi olduğu ayrı bir tartışma konusu. Nepotizmin sınırlarını Hollywood'daki aile bağlarının demir yolları gibi tüm sektöre yayılması olarak belirlemek istesek bile konu hem magazine hem de politikaya aynı anda dokunduğu için çok daha fazlasını irdelemek için alan sağlıyor. Peki burada Nepo Bebek Tiyatrosu'nun ana oyuncularını ne yapacağız? Teknik olarak bakarsak Nepo Bebekleri sadece ünlü bir aileye sahip olmakla kalmıyor. Aynı zamanda anne babalarının genetik özelliklerini de alarak onların birer kopyası olarak doğuyorlar. Peki Stranger Things'in yükselen yıldızı Maya Hawke'a annesi Uma Thurman'ın etkileyici genlerini aldığı için ne kadar kızabiliriz? Evet, güzel olmak Maya Hawke'ın suçu değil. Zaten bizim de amacımız Nepo bebeklerin doğuştan gelen imtiyazlarının yetenekleriyle nerede kesiştiğini sorgulamaktır. Ebeveynlerinin bağlantıları sayesinde mi yoksa yeteneklerinin ve gayretlerinin sonucunda mı bulundukları yere geliyorlar? Bu soruya Nepo bebekler tabii ki çok yetenekli oldukları için bulundukları noktaya geliyorlar dersek kendimizi kandırmış oluruz. Nepoların bağlantıları onlara diğer insanlarla kıyasla oldukça büyük kapılar açıyor olabilir. Ama bizim asıl merak ettiğimiz konu şu. Şans ve yeteneklerinin kesişimi nerede? Bu şansı nasıl kullanıyorlar? Nepo bebeklerini çok güzel ya da imtiyazlı oldukları için yargılamadığımızı netleştirdiysek asıl konuya geliyorum. Toplumun Nepo bebeklerine bu kadar takmasının sebebi, Nepoların hayata bu kadar şanslı ve önde başladıklarının çok da farkında olmamaları. Nepo bebeklerinin bazıları, Lily Rose Depp'in Elle dergisine verdiği röportajda olduğu gibi, kendilerini ünlü çocuğu olmakla ilgili çok yüklenildiğini savunuyorlar. Bu noktada ebeveynlerinin kariyerlerinin önünde bir yük olarak durduğunu düşünenler bile var. Günümüzde mütevazi olmamak, bir Nepo bebeğinin yapabileceği en ölümcül günahlardan biri. İnsanların sesini çıkardığı noktada, aynı zamanda Nepo bebeklerinin içine doğdukları bu geniş ağı ne kadar iyi kullandıkları ile ilgili. Burada bu konuyu kendisi de bir Nepo olan Kat Keenan'ın cümlelerinden daha iyi anlamaya çalışalım. Bence bir Nepo bebeğinin yapabileceği en kötü şey sahip olduğu her şeyi kendi başına kazandığını söylemektir. Hayatta bana ne verildiğini biliyorum ve bu fırsatları diğer insanlara yardım etmek için kullanmaya çalışıyorum ve sadece bunu kabul etmeye çalışıyorum. Teşekkürler Kat. Devam edelim. Burada Lily Rose Depp'in cümlelerine geri dönüyor ve yeni bir tartışma başlatıyorum. Lily diyor ki, rol için doğru olman dışında hiçbir şey sana rolü kazandırmayacak. Belki ayağınızı kapıya sokarsınız ama yine de ayağınız kapıdadır. Ondan sonra gelen çok iş var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lily gerçekten haklı mı? Yoksa artık bir Nepo bebek olmanın gölgesinden kurtulmaya mı çalışıyor? Nepo bebeklerinin en büyük kazançlarından birinin geniş bir sosyal çevreye doğma olduğundan bahsetmiştik. Nepoların meslek hiyerarşisinde çaba çok da geri planda kalmış gibi görünse de aslında burada ailenin mesleğini devam ettirmekle ilgili daha ciddi bir yönelim olduğunu görebiliyoruz. Komedyen Wayne Brady'nin kızı Maylee Masako Brady, ben bir aktrisim, ben bir şarkıcıyım, temelde bir şekilde babamın yaptığını yapıyorum, sanatın içinde büyüdüm ve bana bazı avantajlar verildiği için çok şanslıyım diyerek baba mesleğini sürdürmeyi seçtiğini belirtiyor. Ayrıca ayrıcalıklarının da farkında biri. Daha adi bir yaklaşım için Nepo bebek konusunun kayırmacılıktan ziyade bir de aşağılama olarak kullanılan bir diğer yüzünü konuşmak da doğru olacak. Nepo bebek doğmak küçümseniyor mu? Bu yargıya da kuş tüyü yastıklarda oturarak büyümediğini söyleyen Vittorio Ceretti.
İtalyan olmuşumdur. Vittorio Ceretti İtalyan mı? Şu an buna bakıyorum. Evet, öyleymiş. Tamam.
Vittorio Ceretti'nin bir cümlesinin arkasından bakalım. Ceretti bir Instagram hikayesinde şu sözleri paylaşıyor. Saygı duyduğum birçok Nepo bebek arkadaşım var. Ancak Nepo bebeklerinin kendilerini benimle karşılaştırmasını dinlemeye dayanamıyorum. Manzaralı, rahat, seksi bir yastığın üzerinde doğmadım. Sizin hatanız olmadığını biliyorum ama lütfen geldiğiniz yeri takdir edin ve bilin. Ceretti'nin bu sözlerinde büyük haklılık payı olsa da hayatın dengesiz şans dağıttığı bu sistemde kendi şansını kendi yaratanların daha büyük emeği olduğunu varsaymak kimi zaman iddialı bir yaklaşım olabilir. Burada çaba göstermek eylemine değinerek herkes kendi şansını kendi yaratır ama bazılarının anahtarı çoktan elindedir demek istiyorum. Çünkü doğuştan bu şansa sahip Nepo bebeklere bakıp sen benim yaptığımın çeyreğini yapmadın, bu yüzden sus ve işine bak demenin değiştirilemeyen gerçeklerden şikayet etmek olduğunu biliyoruz. Bu yüzden daha kendimize dönük, biz elimizden geleni ne kadar yapıyoruz diye sormanın daha yapıcı olduğunu düşünüyorum. Vulture'ın dediği gibi Nepo bebekleri seviyoruz, onlardan nefret ediyoruz ve onlara takmış durumdayız. Nepo bebek kelimesinin neden bu kadar olay olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Çünkü onları ne kadar çekemesek de hayatımızı arada sıkıcı bulabildiğimiz için onların skandal ve gösteriş dolu hayatlarına ihtiyacımız var. Daha önce Suçlu Zevk makalesinde de bahsettiğim gibi yorgun bir günden sonra eve geldiğimizde kim bizim stres atıcımız olacak? Kardashian'ları izlemek bize hiçbir zaman cahil etiketi yapıştırmayacak ama kafamızı toplayacak ve bizi eğlendirecek. İşte Nepo Baby'lerin hayatımızdaki rolü de sadece bu olmalı. Evet, Bensu dedi ki nepotizm bebeği olmanın büyük problemlerinden biri nepotizm bebeği olduğunu kabul etmemen ve bunu böyle yansıtman. Aslında o yüzden de hani ayrıcalığını kabul edip hayatına öyle devam etmenin önemine değiniyor. Aynı zamanda diyor ki nepoların da başkalarının da ne yaptığı pek de önemli değil. Biz kendimize dönelim ve hani biz elimizden geleni yapıyor muyuz ona bakalım. Bu kendimize dönme konusundan ilerlersek 20'lerde 20'lik kanalında Alara kendi ayrıcalıklarıyla yüzleşiyor. Türkiye'de nepotizm bebeği olmak diyor. Ben bir nepo bebeği miyim diye soruyor. Nepotizm bebeklerinden bahsederken dahi insanın Türkiye'de yaşadığını hatırlayası geliyor. Konuya Doğa Rutkay'dan girmek yerine hükümet eleştirisi yapmadan bu konuyu konuşmak insanın içine sinmiyor sanki. Bu yazıda malum partililik konusuna da girmeyeceğim. Onun için Mayıs'ı bekliyorum. İşte tam da burada akıllara şu soru düşüyor. Nepotizm bebekliği neden bu coğrafyada bu kadar yaygın? Yoksa ben de bir nepotizm bebeği miyim? Türkiye sınırları içerisindeyken Hollywood'daki nepotizm bebekleri epidemisini düşününce hafif bir içim cızlıyor. Mesele illa aklımın içinde dönen burada her şey sınıfsal, her yerde olduğu gibi ama nepotizm bebeği olmak da çok kolay sanki düşüncesi var. Bunun sebebi de nepotizm bebekliği durumunu aileden geçebilen kreatif kapital gibi bir yerden almam. Burada başka şansım yokmuş gibi geliyor. Çünkü soruyu İstanbul'un göbeğinden bir yerlerden yazıyorum. En ayrıcalıklısından da eğleniyorum bu meseleyle. Susma, haykır sınıfsaldır. Ailem bana belli bir insanlığı sağlıyorsa, özellikle de kreatif sektörlerde, bu coğrafyada nepotizm bebeği olmak kadar kolayı yok gibi. Hatta öyle ki sanki ben de 4 yaşında Şişli Terakki'ye başlamış biri olarak veya Galatasaray Lisesi mezunu babam sayesinde onlar arasına yetişerek onlardan biriyim. Zira şu ana kadar yaptığım işlerin emeğini veren benim, 2016 yılından beri hiçbir şey yapmadan tatile çıktığımı pek hatırlamıyorum. Ama acaba bu sınıfsallık beni nepotizm bebeği yapmıyor mu? Ailemin tanıdıklarıyla büyüyerek kendime bir kültür kapitali inşa ettiysem nepotizm bebekliğinden yararlanmıyor muyum? Peki yararlanıyorsam bu beni orta sınıf ayrıcalıklısı mı yapar? Yoksa 3. dünya ülkesi olduğumuz için standartlar çok düşük ve bu benim nepotizm bebeği olduğumu mu gösterir? Hani ebeveynlerinden daha iyi şartlarda yaşayamayan ilk jenerasyonuz ya, ondan yola çıkıyorum. Bu arada küçük bir parantez. Üçüncü dünya ülkesini sadece kendimizden bahsederken söyleyebiliriz. Çok da iyi söylem değil. Bunun farkındayız. Size kullanmayın genelde tabii ki. Ama hani Türkiye yaşadığınız yerle ilgili küçük böyle anekdotlar paylaşırken tabii ki söyleyin. Ne olacak? Devam. Ayrıca etrafımda çok fazla nepotizm bebeği varsa ben de onlardan biri haline gelmiyor muyum? Nef, Enka, Terakki, Koç falan filan. Hepimiz belli ağların öğrencileriyken nepotizm bebeği değil miyiz yani? Hani çünkü Türkiye'de özel okul meselesi daha bir eşitsizlik üzerine ya, bilemiyorum. Bu mesele bu topraklarda oldukça şemsiye bir terim olarak kalmaya mahkum gibi. Mesela Akmerkez'deki Home Store'da yenilen yemekleri hatırlamak, Mayadrom'da satılan Paul Frank'leri anımsamak, işte efendim Abercrombie'nin dantelli bodysini tişörtünün altından çıkartma akımına katılabilmiş olmak, lisede EYP ya da MUNC olmak, müzik dersinde Anastasia izlemiş olmak falan. Tam bir nepotizm bebeği anıları uzantısı değil mi? Türkiye böyle bir yer işte. İnsan nepotizm bebeği miyim şeklinde saçma sapan bir soruyu sınıfsaldır diyerek geçemiyor. İlla edindiğin ve tükettiğin burjuva kültürünü de nepotizm bebekliğiyle ilişkilendirmek durumunda kalıyorsun. Coğrafya kaderdir. Nepotizm bebekliği ise bir şeylerin sözde şans eseri oluşu gibi. Neden popüler olduğu da söylediğimiz gibi bunların 3 sebebi var. Toplumumuz, sistemimiz ve gen aktarımı. Alara'nın Neden Popüler Oldu serisinin 13. bölümü olan Nepotizm Bebekleri bölümünü dinlemek için sayıdan linke ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu sayımızda nepotizm bebeği olup olmadığınızı öğrenmek için Alara ile bir test yaptık. Bu testte de sayıya tıklayarak bulabilirsiniz. Umarım sonuç moralinizi bozmaz. Alara'nın yazısıyla da sizi daha karpuz kesecektik kanalımıza alıyorum. Bu hafta nepotizm dedik, ayrıcalıklara değindik. Daha önemlisi de ayrıcalıkların farkında olmanın önemi üzerine yazdık. Bir de nepotizm bebeği misiniz testi yaptık. Tabii bunu okumadık ama Gizem Öğüt de keyfimle bir gezintiye çıktı ve bizimle nelerden keyif aldığını paylaştı. Çok tatlı önerileri var. Lütfen sayıya gidip Gizem'in bu paylaştıklarını okuyun. Gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. Harika biri. Tamam. Haftaya hayal kurmak, umut etmek üzerine yazılarımız var. Bir de hayaldi gerçek oldu konseptinde Kadi Mehmet Çatal AI yazılımına bir konu vererek ona bir yazı yazdırdı. Gerçekten enteresan şeyler sizi bekliyor. Ayrıca bir doğum gününü kutluyoruz. Kimin olduğunu söylemeyeceğim. Çevrimiçi rakı soframız olan 20'liğin Instagram hesabını, aynı zamanda Twitter ve LinkedIn hesabını 20'lik bulten yazarak takip edebilirsiniz. O zaman haftaya aynı saatte diyelim mi? Şerefe, çok sevgiler Yasmin.
Sıradaki bölüm, izleme listesi, Korsaj, Martin Eden, 80'ler Türkiye sinemasında kadın.
...150'den fazla yayın ve podcast, Aposto editörlerinin kaleminden özel dosyalar, sektör yayınları, köklü dergiler, önde gelen gazetecilerin köşe yazıları ve uluslararası yayınlarla genişleyen derinlikli içerik kataloğumuzu Aposto Premium'la keşfedebilirsiniz. Bilgi alma tecrübenizi yeniden tanımlayacak olan Aposto Premium deneyimi sizi bekliyor. Premium'a yükselmek için açıklamadaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Merhaba, ben Aposto'nun sinema editörü Emre. Önümüzdeki hafta boyunca sinemalarda, evde ve şehirde izleyebileceklerinden seçtiğimiz 10 yapım hakkında kısa bilgiler bulacağın izleme listesine hoş geldin. Sinemalarda. Bu hafta gösterime giren filmler arasında gösterime ertelenen ve aslında daha önce izleme listesinde de yer verdiğimiz bir film öne çıkıyor. Başka sinema salonlarında izleyebileceğin Korsaj, Avusturya'yı bu yıl Oscar yarışında temsil ediyor. Sisi olarak bilinen Avusturya İmparatoriçesi, Bavyera Düşesi Elizabeth'in yaşamından bir kesit sunan bu film, yıllar boyunca sadece özel yapım korseleri nedeniyle değil, Viyana Sarayı'nda kendine biçilen işlevsiz biblo rolü nedeniyle de boğulan ve nefessiz kalan bir kadının buhranını ele alıyor. Filmin başrol oyuncusu Vicky Creeps, geçtiğimiz haftalarda Avrupa Film Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu seçilmişti. Filmle ilgili detaylı incelememizi Duende'nin bugünkü sayısından haftanın filmi bölümünden okuyabilirsin. Haftanın gösterime giren bir diğer filmi ise oldukça heyecan verici, göz kamaştırıcı ve şatafatlı bir film. Damien Chazelle'den Babil, Babylon. Whiplash ve La La Land gibi çok sevdiğimiz filmlerin yönetmeni Chazelle'in bu yeni filmi seni 1920'lerin Los Angeles'ına götürecek. Margot Robbie, Brad Pitt ve Diego Calva gibi oyuncuların yer aldığı filmde Hollywood'un altın çağı büyük bir hırs ve muazzam bir aşırılık hikayesi olarak ele alınıyor. Diline dolanacak müzikleri, gözünü alacak kostüm ve setleri, parıltılı yaşamlarıyla sinemaya ve sinema üretimine dair yapılmış muhteşem bir film izleyeceksin. Evde. Son yılların öne çıkan yerli kısa filmlerinden Plastik Rüya bugün Mubi kataloğuna ekleniyor. Başrollerinde Nihal Yalçın, Salih Bademci ve Tuğrul Tüley'in yer aldığı Merve Bozcu imzalı bu çarpıcı kısa film, güzellik algısına ve estetik endüstrisine dair fantastik bir öykü kuruyor. Yarın ise Mubi'de Emine Emer Balcı imzalı 2015 yapımı Nefesim Kesilene Kadar'ı izleyebilirsin. Bir tekstil atölyesinde çalışan Serap'ın hayallerini ve çarpıp durduğu duvarları anlatan filmde derinlikli bir ana karakter yaratılırken Esme Madra da bu performansıyla dikkat çekiyor. Mubi'de Pazar Günü'nün filmi ise güçlü bir roman uyarlaması. Martine'den. İtalya'nın çağdaş sinemasının öne çıkan isimlerinden Pietro Marcello, Jack London'ın otobiyografik romanını özgün bir şekilde yorumluyor ve romanı 20. yüzyılın belirsiz bir zaman dilimine İtalya'ya taşıyıp yazar olmak isteyen bir denizciyi merkeze alıyor. Netflix Türkiye'nin yeni dizisi Şahmaran, ilk sezonunun tüm bölümleriyle bugün yayınlanıyor. Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'in başrollerini paylaştığı dizide, Şahsu'yu tam merkezinde olduğu Şahmaran kehanetinden ve onu bekleyen aşktan habersiz bir şekilde, sadece iki kişinin değil iki ırkın kaderinin bu aşka bağlı olduğundan habersizken buluyoruz. İnsanların ve yılanların. Top Gun Maverick'in rüzgarından faydalanmaya çalışırken gölgesinde kalan, göklerde geçen bir aksiyon ve savaş filmi olan Devotion, Özveri, bugün Netflix'te yayınlanıyor. İnanılmaz ama gerçek bir öyküden uyarlanan bu destansı filmde, siyah savaş pilotu ve onun özverili yardımcısı, havada ölümle dans ederken muhteşem bir bağ kuruyorlar. Bir ses ve görsel efekt şölenine hazırlıklı ol ama bu filmin bir Maverick olmadığını da unutma. Şehirde. Sinematek Sinema Evi'nin Genç Alman Sineması programı devam ediyor. Haftanın filmlerinden biri, 22 Ocak Pazar saat 18.30'da izleyebileceğin feminist sinemanın özgün temsilcilerinden Ulrike Oettinger imzalı Ticket of No Return, bir alkolikin portresi. Film Berlin'e tek yön bilet alan ve tek planı sınırsızca içmek olan bir kadının burada tanıştığı, kendisiyle tamamen zıt bir kadınla kurduğu ilişkiyi anlatıyor. Gösterim programı metnine göre bu film zamanın ötesinde queer ve punk bir film. Sinematek Sinema Evi'nin 80'ler Türkiye sinemasında kadın seçkisi de sürüyor. Haftanın programındakilerden biri yine bir Atıf Yılmaz filmi. Bir Yudum Sevgi. 26 Ocak Perşembe saat 20'de izleyebileceğim film, evliliklerinde mutsuz olan iki kişinin yollarının kesişmesiyle yaşananları konu alıyor. Game'de çevrim içi takip edilebilen My French Film Festival'da 13 Şubat'a dek sürüyor. Bu hafta için seçtiğimiz film bir belgesel. Bugünlerde Oscar yarışında Fransa'yı temsil eden Sen Ömer adlı yeni filmiyle gündemde olan Alice Diop imzalı We, Biz, Paris banyolarındaki farklı toplumsal çevrelere ve insan deneyimlerine bir bakış atarken yönetmenin kendi kişisel tarihini de keşfe çıktığı bir belgesel. Bu arada... Bu hafta ayrıca sinema dünyasından iki önemli ismin doğum gününü kutluyoruz. Bugün yani 20 Ocak yönetmen David Lynch'in, Perşembe yani 26 Ocak ise yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın doğum günü. Geçtiğimiz yıl yeni uyarlamasıyla gündemin zirvesine oturan Dune'un David Lynch imzalı önceki uyarlamasını Amazon Prime Video'da izleyebilirsin. Nuri Bilge Ceylan filmlerine ise bugünlerde herhangi bir platform üzerinden erişmek mümkün değil. Son olarak bir hatırlatma. Duende'yi Duende Magazine kullanıcı adıyla Letterboxd'da takip edebilir, haftanın filmi incelemelerimize, izleme listesi önerilerimize ve keşif sineması listelerine Letterboxd hesabımızdan da ulaşabilirsin. İyi seyirler.
Sıradaki bölüm İstanbul'un ajandası. Hazırlayan ve sunan Dilara H. Kaya.
Her hafta İstanbul'daki etkinlikleri derlediğimiz İstanbul'un Ajandası'ndan merhaba. Ben Aposta ekibinden Dilara. İstanbul'un Ajandası'nın bu haftaki seyirlikleri arasında öncüler seçkisi Türkiye Retrospektifi'nin yanı sıra tiyatro oyunları Irma Web'in Esrarı ve Aliye Bir Kadın da bizleri bekliyor. 7'den 70'e cazın peşine düştüğümüz, sahnede devleri izlediğimiz ve Bad Mash'in 5. yaşını kutladığımız bir hafta olacak. Bu haftanın atölyelerinde İspanyol mutfağından atıştırmalıklar hazırlarken yaşanabilir bir dünya için fikir alışverişi yapmayı da ihmal etmiyoruz. 1970'lerden günümüze Türkiye'den çıkan farklı tekniklerle hazırlanmış kısa animasyon filmler kapsamlı bir retrospektifte bir araya geliyor. 24 Ocak'ta Sinematek Sinema Evi'nde gerçekleşecek öncüler seçkisi Türkiye retrospektifinde izleyeceğimiz filmler arasında bulunan Türkiye'nin kült çizerlerinden Tan Oral'ın 53 yıl önce çektiği Sansür bugün de yansımalarını bulabileceğin bir yapım olabilir. 30 yıla yaklaşan kariyerlerinde cazdan hareketle rock, elektronik ve ötesine uzanan Yaga Yazist İstanbul'da sahnede. 25 Ocak'ta İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek konserde caz müziğinin yeni görünümlerini, eklektik hallerini ve uzaya yükselen seslerini Yaga Yazist'le duyabilirsin. Ayrıca 28 Ocak'ta Fişekhane'de düzenlenecek olan ve Ali Baba'nın çiftliği Bir Aslan Miyav Dedi, Mavi Yeşil Misket gibi klasik şarkıların caz versiyonlarının söyleneceği Jazz for Kids etkinliği de küçükleri cazla tanıştırmak için iyi bir fırsat olabilir. Geçtiğimiz günlerde kapılarını açan Uluslararası Servis ve Lezzet Atölyesi yemek atölyelerine devam ediyor. Sırada tapas atölyesi var. Biftekli tostada, peynirli patates kroketler, tatlı ekşi soslu tavuk şişler ve dahası. 28 Ocak'ta Kanyon AVM'de İspanyol mutfağının atıştırmalık lezzetlerini yaparken de tadarken de pişman olmayacağına inanıyoruz. Sahnede yerel müzik sahnesinin kült ismi, progresif rock metal müziğin Türkiye'deki öncülerinden Necropsy. 2018'den beri yayınladıkları aralarında Sekizler, Tatadu ve son olarak Helezon'un bulunduğu teklileri ve diğer klasik nekropsileri dinleme imkanı için 27 ve 28 Ocak'ta Salon İKSV'ye bekleniyorsun. Yerel kolektiflerden Bad Mash, yeni yaşını ve 23 farklı lokal ve yabancı sanatçıyı barındıran Five Years of Bad Mash albümünün lansmanını kutlamak üzere bizleri mutlulukların terle parladığı dans pistinde buluşmaya davet ediyor. 28 Ocak'ta Woodstock Kadıköy'de gerçekleşecek partide All DJ ve UK Garage'ın yepyeni isimlerinden Longies ve Oldboy'da gecenin yıldız konukları olarak bizlerle olacak. Efsanelerden günümüz korkularına uzanan, parodiye sırtını veren unsurlarla gerçeküstü komedya tarihine adını yazdırmış, sır perdelerini canavarlarla aralayan Charles Ludlum kaleminden çıkma esrarengiz bir tiyatro eseri. Irma Web'in Esrarı 26 Ocak'ta Cultural Performing Arts'ta sahnede olacak. Yine aynı mekanda izleyebileceğin Kopenhag'ında 24 Ocak'ta sahnede olacağını hatırlatalım. Farklı disiplinlerdeki eserlerle bir iç gözlem yolculuğu vaat eden grup sergisi Introspektif Zamanda Rastlaşmalar 3 Şubat'a kadar Galerinev İstanbul'da. Galerinin 35 yıllık serüvenine farklı zamanlarda eşlik eden sanatçıların türlü şekillerde ilişkilenen eserleri mekana yayılırken bu bağlantılara, seçimlere ve dil bütünlüğüne şahit oluyor, küratörlüğünü Gizem Gedi'nin üstlendiği sergideki eserlerin içlerinde oluşturdukları farklı diyaloglara kulak veriyoruz. Türkiye'nin ilk profesyonel feminist tiyatro topluluğunun doğumunun 160. yılında kadın hakları savunucusu, edebiyat ve fikir insanı Fatma Aliye'nin hayatını sahneye taşıdığı bir oyuna davetliyiz. 25, 26 ve 27 Ocak'ta Tatavla sahnesinde izleyiciyle buluşacak Aliye Bir Kadını izlerken Fatma Aliye'nin toplumsal ve politik baskılara rağmen kazandığı başarılardan ilham alacağız. İklim krizinin seyircisi olarak kalmamak, öğrenmek ve çözüm üretmek için 28 Ocak'ta Kadıköy Belediyesi Ekolojik Yaşam Merkezi'nde gerçekleşecek Kadıköy İklim Atölyesi'ndeyiz. Binalar, ulaşım ve atık yönetiminde verimlilik konularında fikir alışverişi yapacağımız atölyede bu ay Fikirtepe ve Zühtüpaşa mahalleleri çalışılacak. İstanbul'da bu hafta senin için derlediğimiz etkinlikleri dinledin. Sen de şehrin heyecanına ayak uydurmak ve kalabalıkların arasına karışmak istiyorsan Aposta İstanbul'u Aposto'nun ve mobil uygulamalarından takip edebilirsin.
Evet sevgili Aposta Radyo dinleyicileri, mikrofonda ben İpek. Bu güzel cumartesi günü sizlere aile evimden yani Ankara'dan sesleniyorum. Uzun zaman sonra ailemle olmak bana çok iyi geldi. Bazen ister istemez çok uzaklaşabiliyoruz, özellikle de farklı şehirlerde yaşıyorsak. Ama arada bir gelip geçmişi hatırlamak ve güvenli, rahat, konfor alanımıza geri dönmek çok çok iyi geliyor. Ama her ne olursa olsun benim kendi hayatım ve gerçeklerde İstanbul'da beni bekliyor. Bunun da farkındayım. Yapılacak çok fazla güzel şey var. O yüzden gelecek hafta İstanbul'dan seslenmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.